spor daima. Spor daima.
Siyah beyaz bir olimpiyat hikayesi. Siyah eldivenler. ...1968'de Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen yaz olimpiyatları, spor tarihinde sıra dışı olayların yaşandığı ilginç bir organizasyon olarak hatırlanır. Çünkü yüksek atlamada Amerikalı atlet Dick Fosbury'nin geriye doğru yaptığı atlayış, Bob Bowman'ın uzun atlamada uzun süre kırılamayacak rekoru ve 200 metre yarışlarında Amerika Birleşik Devletleri siyahi atletlerin ayrımcılığı protesto ettiği madalya töreni unutulacak gibi değildir. 93 ülkeden 1031 atletin katılımıyla gerçekleşen oyunlarda ABD 45 altın, 28 gümüş ve 34 bronz madalyayla Mexico City Olimpiyat Oyunlarını birincilikle tamamlar. Fakat atletizm yarışlarında özellikle 200 metre finalinin madalya töreni ırkçılığa karşı ve insanlık tarihine miras kalacak kadar onurlu bir protesto gösterisine sahne olur. 200 metre finalinde siyahi atlet Tommy Smith birinci, Avustralyalı Peter Norman ikinci ve bir başka siyahi atlet olan John Carlos üçüncü olur. Sıra madalya törenindedir. Fakat ABD milli marşı okunduğu sırada kürsüye çıkan 3 atletten ikisinin ellerinde siyah eldiven vardır. İlk anda kimse bu duruma bir anlam veremez. Kürsüye yumrukları havada, ayakkabısız ve sadece siyah çoraplarıyla çıkan siyahi atletler tribünlere doğru siyahların gücünü temsil eden bir çeşit selam verir. Ardından Avustralyalı atlet Peter Norman da arkadaşlarına eşlik eder. Peter Norman ayrıca madalya töreni sırasında desteğini göstermek amacıyla göğsüne taktığı insan hakları için olimpiyat projesi hareketi yazan bir rozetle yapılan protestoyu daha ileri boyutlara taşır. Büyük yankılar uyandıran bu haber, dünya tarihinin en önemli fotoğrafları arasına giren yumruk karesiyle hafızalara kazınır. Ancak bu üç sporcu yaptıkları eylemin bedelini sonraki yıllarda ağır biçimde ödemek zorunda kalır. Örneğin Peter Norman ülkesi Avustralya'da resmen dışlanır. Avustralya'nın en hızlı atleti olmasına rağmen bu tavrı nedeniyle milli takım kadrosuna bir daha asla davet edilmez. Fakat ne ilginçtir ki Peter Norman 2006'da hayatını kaybettiğinde tabutunu protesto gösterisinde birlikte hareket ettiği arkadaşları Tommy Smith ve John Carlos taşır. Bu olay aradan geçen 38 yıla rağmen kendilerine yıllar önce verilen desteği ve dostluğu asla unutmayan iki eski atletin de vefa borcudur. Üç atlet de yıllar önce 1968'de korkmamış ve doğru olduğuna inandıkları bir tavrı ortaya koymuştur. Fakat ağır bedeller ödemek yine onlara düşmüştür. Sonuçta bugün dünyada ırkçılığın ve ayrımcılığın beli belli oranda kırılmışsa işte biraz da onların siyah çorapları ve eldivenleri sayesinde olmuştur. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Ortak Yayın'dan, Spor Daima programından selamlıyoruz sizleri. Programın hazırlanmasında çok kıymetli katkıları olan Eda Kotanoğlu, tam karşımda az önce yayında okuduğum metni de yazan programımızın konuğu Özkan Pekesen ve mikrofonun başında Spor Daima programının da prodüktörü ben Murat Örem, hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sesimiz yurdumuzun ve dünyanın dört bir yanına TRT farkıyla ulaşıyor diye de hatırlatıyoruz. Özkan hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Nasılsın?
Gayet iyiyim, siz de iyisiniz inşallah.
Sağ ol, sağ ol. Bir teşekkür de bizden olsun yazdığın metin için. Daha 68'e götürdün. Biz çok hayal meyal hatırlarız, daha eskiler hatırlar. Çok yeni kuşaklar hatırlamaz, bu tarihi yaşamadılar. Ama tarihin köşe taşlarında, spor tarihinin köşe taşlarındaki bir hadisedir bu, değil mi? Biz bugün bunu konuşacağız.
Elbette, çünkü olaya mesela biz de dediğin gibi tam olarak yani tarih anlamında yetişemedik ama şöyle bir şey var. Her spor sever önemli spor merkezlerinde ya da sporun konu alındığı bir dergide, bir televizyon programında arka fonda mutlaka bir fotoğrafa rastlar. İşte o fotoğraf o gün yapılan protestonun fotoğrafıdır. Çünkü o yumruk karesidir yani, metinde de belirttiğim gibi. Hı hı. Çünkü olimpiyat oyunlarında daha önce hiçbir şekilde görülmemiş bir tavır söz konusudur. Tavrı gösteren atletlerden iki tanesi siyahidir ama bir tanesi Avustralyalıdır. İki atlet gösterebilir belki böyle bir tavrı, fakat üçüncü atletin yani Avustralyalı atletin de, yani Peter Norman'ın da olaya dahil olması olayı başka boyuta getirmiştir.
Konu beni ilgilendirmiyor demiyor yani.
Ve arkadaşlarına çok ciddi anlamda bir destek veriyor. Hemen şöyle de bir not aktarayım. Yarışı birincilikte kazanan Tommy Smith mesela 1983'e kadar kırılamayan bir rekor. Yani aynı zamanda bu bir dünya rekoru. Bu yarışta bir dünya rekoru kırılıyor. 1983'e kadar, 84'e kadar Carl Lewis'in performansı ortaya çıkana kadar böyle bir derece...
84 Los Angeles değil
mi? Evet, yani o oradaki performansına kadar dünyada hiçbir atlet bu derecenin altına inemiyor. Aynı zamanda bu yarışın bu anlamda bir şeyi var, önemi var. Yani bu tarafını konuşuyoruz ama bu tarafı da es geçilmesin diye söylüyorum. Ciddi bir atletizm başarısı. Fakat ne oluyorsa metinde de belirttiğim gibi madalya töreni sırasında oluyor. Çünkü ciddi bir şey bu. Herkes ki neler olduğunu anlayamıyor. Böyle bir tavrın gösterilmesinin cesaretini nereden aldığı falan düşünülürken hikaye şurada Peter Norman'ın göğsüne taktığı rozetten.
Bunu detaylandıracağız şimdi, zaten konu başlığımız da bu. Sen sözlerinin başında bu olaya kadar olimpiyat oyunlarında hiç böyle bir tavır konmadı dedin.
Evet.
Ben de hafızamı yokluyorum. Birlikte düşünelim bunu. Muhammed Ali'nin de yine buna benzer bir olimpiyat madalyaları ile ilgili bir tavrı tarihte yok mu?
Şimdi o kadar güzel bir soru ki bu. Çünkü o tavır aslında olimpiyata taşınan bir tavır. Şöyle. Çünkü 68'de düşündüğümüz zaman, tarihi ve sosyoloji olarak baktığımız zaman birçok olayın yan yana yaşandığı bir şey. Mesela şöyle bir şey de yaşanıyor o olaydan önce. Çoğu insan belki bilmez, spor tarihini araştırmak gerekir. Kerim Abdülcabbar da henüz Kerim Abdülcabbar adını almadan bu oyunlara gelmeyi protesto ediyor. Yani bunun bir arka planı var. İşte dediğiniz gibi Muhammed Ali'nin tavrı var, Kerim Abdülcabbar'ın tavrı var. Hatta o dönem o ayrımcılığın, siyahi ayrımcılığın çok yoğun yaşandığı dönemde bir şekilde kendilerini göstermek adına, yani dünyaya böyle bir meselenin olduğunu gösterebilmek adına spor oyunlarında bu tür bir aktiviteyi yapalım mı yoksa yapmayalım mı gibi bir tartışma var.
Ciddi tepkiler gelmiş. Burada tabii iyi ki bu soruyu sormuşum. Sen de çok tatmin edici, çok detaylı bilgi verdin. Teşekkür ederim. Bir de şu kısmı var. Hani dinleyicilerimiz belki bunu biliyorlardır ama bilmeyenler için hatırlatalım. Muhammed Ali de, Kerim Abdülcabbar da Müslüman siyahi sporcular.
Elbette, işte
değil mi? Böyle bir gerçeklik var.
Kesinlikle öyle ve zaten bütün dünyanın sevgilisi iki çok önemli sporcu. Özellikle ülkemizde çok büyük bir karşılığı var. Her iki isminde.
Dolayısıyla Muhammed Ali'nin çok daha
elbette, fazla. Elbette. O zaten bütün zamanların bir numarası olarak gösterilir. Birçok branş olmasına rağmen bir boksörün dünya tarihinin en iyi sporcusu olması durumu zaten bütün olayı açıklıyor. İşte dediğim gibi bu altyapıyla birlikte 68 Mexico City'ye gelindiği andan itibaren hala tartışma konusudur. Yani bu tür bir şeyi, eylemi yapalım mı yapmayalım mı? Şimdi gitmeden önce Jesse Owens devreye girer. Jesse Owens'ı biliyoruz, işte o Alman... İkinci Dünya Savaşı sırasında Berlin Olimpiyatları'ndaki birinci
36 Olimpiyatları.
Evet, oradaki dereceleri ve efsane haline gelişi, o bir şey söyler. Yani fikrini söyler, der ki siz tavrınızı olimpiyat oyunlarında göstermeyin.
Jesse Owens mi?
Evet, aynen böyle konuşur ama neredeyse sadece Jesse Owens bunu söylemektedir. Jesse Owens'a soranlar derler ki böyle bir şey söylüyorsunuz fakat yani bunu neye dayandırıyorsunuz? Bu kadar önemli bir isimken bu kadar olaylar da olmaya devam ederken neden böyle bir tavrınız var? Çünkü döndüğünüz zaman ciddi anlamda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. yaşama olasılığınız neredeyse kesin gibi. Spor da kendi içinde bir şey olduğu için bence gidin ve yeteneğinizi orada kanıtlayın. Başka platformlarda hakkınızı arayabilirsiniz derler.
Bu durumda Jesse Owens'ı dinlememiş oluyorlar.
Kesinlikle dinlemediler. Çünkü o dönemin atmosferi, 68'in atmosferi işte zaten herkes tarafından bilinir.
Fransa'daki o öğrenci hareketleri, 68 olayları değil mi?
Elbette bir Meksika'da da yine öğrenci olayları vardır. Artık o bir şekilde bir enerji haline gelir ve orada bir patlak verir. Çok ilginçtir. Gösterinin, yani gösteri diyorum özür dilerim, protestonun fikrini kimden çıktığı konusu da bu olay olduktan sonra uzun süre tartışılır. Aslında Tommy Smith'tir yani bu gösteriyi yapalım mı sorusunu sormuştur.
Protestoyu, evet.
Ama John Carlos çok daha aktif bir tiptir, çok daha aktivisttir. Yarışı üçüncü bitiren atlet. Bir şekilde aralarında bunu tekrar...
Avustralyalı da ikinci bitiriyor bu arada değil mi?
Evet, aralarında konuşurlarken yani Peter Norman'ın da destek vermesi olayın gerçekleşmesini sağlar. Çok ilginç bir başka anekdot. İşte eldivenleri giymek için daha önce bir plan yapıyorlar ama Tommy Smith eldivenlerini unutur kendi kaldığı yerde. Geldiği zaman arkadaşı sorar, der ki yani yapacak bir şey yok, bir eldivenin tekini ona verir. Bir şekilde...
O yüzden birer ellerinde eldivenler var.
Evet, zaten o dediğim gibi bütün bu ritüellerin o dönemde tabii ki bir takım siyahi ayrımcılık adına örgütlenmiş isimler var. Onların kendine ait bir takım selamları var. İşte o şekilde bir protesto gösterisi yaparlar. Bittiği andan itibaren dünyanın en ünlü sporcularıdır. Çünkü dediğim gibi ortada bir şey vardır. Dünya rekoru söz konusudur. Herkes onları konuşur, bütün gazeteler bunları yazar. Fakat yaptıkları eylem bütün dünya basınında, özellikle İngiltere'de ciddi anlamda eleştirilir.
Ne açıdan eleştirilir?
Mesela işte yine şunu söylerler, yani olimpiyat oyunları bu tür bir gösteri için uygun bir alan değildi. Özellikle Time dergisi, Amerikan Time dergisi atletleri yerden yere vurur. Fakat yapılan röportajlarda hem Jesse Owens'a hem İngiliz basından hem de Amerikan basını şöyle bir cevap verirler. Evet, biz yarışı birinci bitirdik. Hatta rekor kırdık. Hatta dünya şampiyonu olduk. Olimpiyat şampiyonu olduk ama madalyalarımızı bir ekmek gibi yiyemeyiz. Ya da haklarımızı hemen pat diye kazanamayız. Bir şekilde bunca sıkıntının bir yerde bir şekilde ifade edilmesi gerekiyordu. Bizi de biraz anlamanızı bu anlamda sizden rica ediyoruz derler ama hiçbir şekilde karşılık görmez. Dolayısıyla Olimpiyat köyünden hemen apar topar yollanırlar. Peter Norman Avustralya'ya gider. Amerikalı atletler Amerika'ya dönerler. Oyunlar kaldığı yerden devam eder. Neyse ki metinde de belirttiğim gibi işte o Dick Fosbury'nin geriye doğru atlayışı, Bob Beamon'un başarıları derken
gündem değişir.
Meksiko City Olimpiyatları bir şekilde devam eder ve belli bir noktaya gelir. Ama bittiği andan itibaren tekrar konu
buraya döner.
Döner, evet.
Çok güzel özetledin. Devam edeceğiz. Şimdi bir tarafta yani 68'in ruhu işte o özgürlükçü, haklar, şunlar bunlar. Ama bir tarafta da ayrımcılık sonuna kadar var. Çok enteresan yani. Hadi Amerika'daki bu reaksiyonu anlıyoruz diyelim. Tarihten gelen bir gerilim. Avustralya'nın sporcusunu dışlaması değil mi?
Zaten durumun belki de en trajik noktası budur. Çünkü bu olaylar yaşadıktan belki 10 sene sonra artık yavaş yavaş bu siyahi atletler kendi içlerinde orada da dışlansalar bile yavaş yavaş toplum tarafından kabul görmeye başlarlar. Zaten
Amerika'da.
Amerika'da kendi toplumları içerisinde yani siyahi toplum içerisinde zaten bir kahramandırlar ama yavaş yavaş Amerikalılar da ya yapılan şey aslında bir anlamda
ayrımcılık.
Bu ayrımcılığa dur demekti diye bir şekilde sahiplenirlerken Avustralya'da durumun tam tersi olur. Avustralya toplumu hiçbir şekilde Peter Norman'ı bir şekilde sahiplenmez. Ve 72 olimpiyatlarına gelindiği zaman, daha sonraki olimpiyatlarda tekrar hem Norman'ı hem de diğer iki siyahi atleti yaptıkları bu eylemi destekleyecek başka gösteriler de olur 72'de. Mesela 400 metre yarışlarında birinci olan atlet bir şekilde madalya töreninde ikinci olan atlet de konuşmaya başlar. Yani bu bir anlamda 68'e yapılan bir atıftır. Dolayısıyla halen etkisini devam ettiği görülür. Fakat en çok burada acıyı belki de Peter Norman çeker. Çünkü Avustralya'da her nedense bir şekilde yine dünyanın en hızlı atletlerinden biri olmaya devam etse de yine rekorlar kırsa da antrenmanlarında bunu herkes bilmektedir. Ama milli takıma davet edilmez ve resmen bir yalnızlığa itilir. Ama onu bu yıllar içerisinde bu iki isim yani Tommy Smith ve John Carlos hiçbir şekilde unutmazlar. Aralarında çok ciddi bir dostluk oluşur ve sürekli görüşürler.
Şimdi yine senin metinden bir soru yönelteyim. Peter Norman 2006'da hayatını kaybettiğinde tabutunu protesto gösterisinde birlikte hareket ettiği arkadaşları Tommy Smith ve John Carlos taşır diyorsun.
Evet.
2006 neredeyse dün gibi yani.
Evet.
Artık
evet.
2000'li yıllar hani yeni bir yüzyıl. Hala 2006'da bile Avustralya kamuoyu bir iadeye itibar vermiş mi bu isme? Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Biz çok büyük yanlış yaptık demiş mi? Bununla ilgili bilgiler mi?
Uzun süre inat edildi bir şekilde o itibar iadesi hakkında. Fakat 2012 yılında Avustralya Olimpiyat Komitesi bir şekilde bir böyle genelge yayınladı ve atletten özür diledi. Ama iş işten geçmişti.
2012.
12 ve ciddi
11 yıl önce yani.
Yani çok ciddi dün anlamda yani. Bir haksızlık söz konusu. Dolayısıyla atlet üzerinde bir takım belgeseller çekildi devamında. Yani tekrar hakkını teslim etmek için. 2012 sonrasında yapılan olimpiyatlarda kimi atletler yine Peter Norman'ı her seferinde basın toplantılarında anmaya devam ettiler. Yani kendi meslektaşları diyeyim daha doğrusu fazlasıyla hakkını verdiler ve spor tarihinde çok önemli bir yerde şu anda Peter Norman. Ancak hayatı boyunca hakikaten çok zorlu koşullarda yaşamaya devam etti. İşte bu iki arkadaşla hiçbir şekilde onu unutmayıp sürekli bir dostluk ağı içerisinde gidip geldikleri için belki de hayata öyle tutundu diyebilirim. Yani çok Avustralya'nın bu katı tutumunu anlamakta zorlandık ama 2012'de bir şekilde çözdüler.
O zaman sporun içinden gidelim biraz da siyasi olarak bakalım. Yani tarihsel olarak biliriz ki Avustralya aslında bir nevi İngiltere'nin, Britanya'nın uzantısıdır. Yani hala işte kraliçeye bağlılık yemini ederler.
Evet.
Vatandaşlık da şurada burada İngiliz kraliçesine. İngiltere'nin o kibirli tavrı muhtemelen Avustralya'ya da yansıyor. Yani 68'de İngiltere belki daha ortadan bakabilse ki sen az önce söyledin hani medya ağzına geleni söylüyor bu olayla ilgili. Belki Avustralya'da kraldan daha çok kralcılık yapmayacak ama oraya bakıyor kutup yıldızı Britanya, İngiltere. Orada zaten vur abalıya yapıyorlarsa dur ben de göze gireyim diye belki daha fazla elinin altındaki sporcuyu hırpalıyor. Bilmiyorum çok mu abartılı bir yorum yaptım?
Bence tam olarak çizdin şeyi yani tabloyu. Yani bunu farklı örneklerini de gördük. Daha sonra hatta şu tartışıldı yani. Acaba Olimpiyat Komitesi bu anlamda yani sporcuların kendi özgür iradeleriyle tamam bir madalya töreni olmasın da yani bir olimpiyat öncesinde veyahut da bir Avrupa Şampiyonası'nda bütün dünyada olup bitenle ilgili sosyolojik bir takım tespitler yapması durumunu bu kadar kısıtlamamalı. Eğer bu kadar çok kısıtlama olursa birileri hakikaten bu sıkışmışlık içerisinde belli basın
sınırları zorlar.
Hiçbir şekilde beklenmeyen tıpkı yine söylüyorum bu örnekte olduğu gibi bir takım hareketler yapılabilir. Dolayısıyla biraz daha yani yumuşak bir bakış, anlayışlı bir tavrın gerektiği.
Bir de şu yok mu Özkan yani olimpiyat ruhu dediğin şey aslında başka bir şey. Olimpiyat komitesinin yaptığı bambaşka bir şey olmuyor mu? Şimdi, hani bu ne periz, bu ne lahana turşusu diye bizim çok güzel bir atasözümüz var.
Şimdi ama hemen bir takım şeyler, mekanizmalar geliştiriyorlar. Yani kendi adlarına neden işte yani konuda haklı çıkabilmek adına bir takım şeyler. Savunma mekanizmaları yaratıyorlar. Mesela en önemlilerinden bir tanesi şu. Ya spor yarışma kültürüdür. İlla kazanmak gerekmez. Hı hı. Katılmak yeterlidir. Tamam toplumda bir takım sosyolojik olaylar olabilir ama bunun yeri işte burası değildir.
Bu platform değildir olimpiyatlar.
Derler. Şimdi bu çok şey gözüküyor. Pırıl pırıl bir sayfa gibi gözüküyor.
İkna edici gibi duruyor.
Ama işte siyahi atletler de diyor ki ben olimpiyatlarda koşarken bir Amerikalıyım ama Amerika'ya döndüğüm an bir Amerikalı değilim.
Dolayısıyla öyle hissetmiyorum. Kendimi daha kaybetmiş hissediyorum.
Yani daha da abartarak söylüyor. Diyor ki burada bir olimpiyat şampiyonuyum ama Amerika'ya döndüğüm andan itibaren büyük bir ihtimalle bir şeyde lokantada garsonluk yapacağım. Dolayısıyla bu platform...
Garsonluk yapması da önemli. Yani garsonluk da çok kıymetli.
Elbette de işte kendi dünya şampiyonu olduğu için. Yani. Dünya şampiyonu olduğu için böyle bir cümle kuruyor. Dolayısıyla diyor ki eğer burası hayatın kendi olimpiyat bir platformsa hayatın kendi asıl platform. Aynı yerde, aynı insan olarak algılanmayı çok isteriz. Yıllar sonra bir soruyorlar tabii ki. İşte bu kadar zaman geçti, bu kadar olaylar oldu. Aynı şeyi yine yapar mıydınız diye büyük bir kararlılıkla evet diyorlar.
Peki bilemiyor olabilirsin ama aklıma geldiği için soracağım. Hani Norman 2006'da ölmüş. Diğer iki isim Tommy Smith ve John Carlos bugün yaşıyor mu?
Hayattalar ve sürekli olarak gündemdeler. Sürekli olarak röportajlar veriyorlar. Çünkü dediğim gibi yani sporta...
70'li yaşlar, 80'li yaşlar.
Tabii epey ilerledi yaşları ama şey yani bir şekilde halen konuşuyorlar. Nadir de olsa belgesellerde varlar halen. Hı hı. Çünkü başka bir örneği yok. Yine toplumu ve aynı zamanda sporu aynı anda ilgilendiren bir şey olduğu zaman hemen buraya bir atıf var. Tekrar olayı hatırlama söz konusu. Hatta daha detayına inme söz konusu. Belgesellerde ilk günden olimpiyat köyüne gidene kadar bölüm inceleniyor. Atletlerin arasındaki konuşmalar, işte o kürsüye çıkmadan, işte o günkü olimpiyat komitesinin başkanının çok sağlıklı biri olmadığı, farklı ilişkileri olduğuna kadar giden çok detaylı araştırmalar yapıyor. Çünkü olay bir ilk, yine tekrar ediyorum, bir ilk olduğu için bu ilkin tamamen bütün ayrıntılarına vakıf olabilme adına ve belki de tekrarlanmaması için ya da atletlerin ya da işte sporcuların farklı bir konsepte davranabilmelerini sağlayabilmek için çalışmalar var. Mesela en son Milwaukee Bucks'ın şampiyonluğunda NBA'de yine benzer şeyler oldu. Ve Milwaukee Bucks ciddi anlamda sporcularıyla yeniden Amerika'da bir hareketlenme oldu işte yakın dönemde. Bu ayrımcılık konusunda.
Çok mu yakın bu? Bu ya, şey, yani işte bu yaz mı yani daha önceki?
2-3 sene önce Milwaukee Bucks yıllar sonra 1971'den sonra şampiyon oldu. Ki yine Kerim Abdülcabbar'ın takımıdır. Oradaki bir takım hareketlenmelere yine oradaki siyah oyuncular çok ciddi tepkiler gösterdiler. İşte bu olay...
Biraz aç bunu. Bir takım hareketlenmeler derken yani biz ya, hala haksızlığa uğruyoruz mu dediler?
Tabii ki yani.
Yoksa karşı taraf... Ne yapıyorsunuz mu dedi.
Yani yine siyahlara yönelik bir takım ayrımcı hareketler ön plana çıktı zaten haberlerde falan biz hep birlikte burada seyretmiştik. Ona hemen bir reaksiyon gösterdiler. Daha olaylar daha da fazla büyümeden. Şimdi NBA şampiyonusunuz ve siyah oyuncular biliyorsunuz çok ağırlıklı. İşte belli oranda belli kültüre gelmiş olmalılar ki ve bu bahsettiğimiz olayın devamında o anlayış iyice gelişmiş olmalı ki bir anda reaksiyon gösterildi. Amerika'da bu bir şaşkınlık yaratmadı. Bir arka da buldu şeye yani bu çıkışa ve hemen bir şekilde orada hükümet tarafından ya da ilgililer tarafından tekrar olaylar üzerinde önlemler alınmasında Milwaukee Bucks'ın da önemli rolü olduğu söylendi.
Şimdi yakın zamanda bir makale okumuştum Amerika basketbolu ile ilgili, NBA basketbolu ile ilgili. Oyuncular çok ağırlıklı olarak siyahi.
Evet.
Yani 80-90, %80-90 oranında. Fakat teknik adamlarda tablo tersine dönüyormuş. Yani koçlarda beyazlar ağırlıkta.
Şimdi şey var.
Bilmiyorum bu veriyi biliyor muydun sen de?
Evet biliyorum çünkü çok zaten göze de çarpıyor. Hı-hı. Yani bir takım istatistiklere ulaşmak için ciddi bir araştırma gerekirken bu biraz göz önünde. O yüzden oradan biliyorum. Fakat şöyle bir şey var. Meselenin şu tarafını düşünüyorum ben. Mesela hani er meydanında olmak. Artık bizim tabirimizde söyleyeyim. Hı hı. Oyuncuların kabiliyetlerini o zaman siyah isimleri görüyoruz. Hı hı. Ama kenarda olmak o da başka bir er meydanı ya da o bütün o kabiliyetleri yönetme mevzu. Başından belki beri bir gelenek siyahilere ait bir şey tam olarak değil. Ama onun içinden çıkan çok önemli şeyler var.
İsimler,
teknik
tabii
adamlar var. Dolayısıyla fakat o çok uzun zamandır süre gelen bir hiyerarşi olduğu için belki orayı yani şey yapmak, deşmek ya da oradan çıkabilmek o kadar da kolay değil. Çünkü Amerika'da basketbol korkunç ünlü bir şeyde yani merkezde ve bu işin o kadar çok ligi var ki bütün buralarda kendinizi kanıtlamanız ve belli noktaya gelmeniz gerekir. Bir de sporun arka şeyi vardır yani tarafı yani arka yönü, arka planı. Orada da o kadar çok şey olur ki siz bir noktaya gelene kadar yani burada konuşamayacağımız o kadar çok şeyle uğraşırsınız ki bir noktaya gelebilme adına.
Konuşuruz niye konuşamayacağız?
Yani şöyle yani çok
başlıklar
uzun.
Başlıklar çok fazla çok, olduğu için.
Aynen öyle. Çok, her şeyi biz tabii çok uzar. Var. Çok uzar. Demek istediğim bütün bu şeyleri, engelleri bir şekilde atlamanız ve o sahneye çıkmanız gerekir. Bunu başarmış çok önemli isimler var. Ama yine Amerika'da efsanevi koçların hani efsanevi olarak nitelendirilen koçların çoğu beyazdır. Dolayısıyla Larry Wilkins evet. Gibi isimler işte Michael Jordan'ı falan yöneten adamlar. Dolayısıyla böyle bir şey var. Evet, bu doğru bir tespit ama arkadan çok şey geliyor tabii ki, antrenör geliyor.
Peki bunun bir sporcular arasında bir huzursuzluk yarattığına dair bir veri var mı elinizde?
Hiç öyle bir şey duymadım. Çünkü alınan galibiyetler, işte şampiyonluklar zaten bütün her şeyi örtüyor. Bir de şey var, orada siyahi oyunculara nasıl davranıldığının da bir önemi var. Yani bırakın nasıl davranılığını, baş üstünde taşıyorlar. Çünkü çok yetenekliler, çünkü sonucu belirliyorlar. İşte Michael Jordan gibi bir karakter mesela basketbol dünyasını tek başına değiştirdi. Oyunun mantalitesini, oynanma biçimini, felsefesini değiştirdi. Şimdi böyle bir figürün yanında hani bir şey söylemeniz çok da olası değil ki, bu çok isimle çoğaltılabilir. İşte Kerim Abdul-Jabbar gibi, Charles Barkley gibi daha say say bitmez.
Yani Carmelo'lar, postacılar.
Şöyle bir final yapabiliriz bu konuşmada. Evet, sağ kenarında onlar hakimler ama sağ içinde siyahiler hakim.
Bir denge var diyorsun evet. Gene de. Şimdi yavaş yavaş artık son 2-3 dakikaya giriyoruz Özkan. Çok ufuk açıcı bir bölüm oldu.
Çok hani teşekkür ederim.
Spor Daima da zaten hep bunu amaçlıyoruz. Yani herkesin konuşmayı hiçbir zaman yeğlemedik biliyorsun. Çok gündemde ise güncel olanı devreye soktuk. Ama özellikle arka planda tarihe mal olmuş böyle olayları tekrar tekrar genç kuşaklara da hatırlatmak gerekiyor. Toplumların, hatta uluslararası ilişkilerin, işte spor organizasyonlarının, olimpiyatların nereden nereye geldiğini de görmek gerekiyor. Son yıllarda rahmetli babam şey derdi, 2017'de kaybettim ama ondan önceki 2-3 yılda ben artık spora dair her şeyi izleyen bir isimdi. Yani çok ilgili bir isimdi. İşte o Muhammed Ali'nin gece maçlarını falan babam beni kaldırırdı. Kaldır baba derdim, izlerdik. Ben artık uluslararası dünya kupalarını, futbol dahil dünya kupalarını, olimpiyatları izleyemez oldum oğlum. O eski enerji, o eski bize yansıyan elektriği alamıyorum. Acaba yaşlandığım için mi? Onu da kendime soruyorum dedi. Ben de o konuşmam hala dün, konuşmamız dün gibi aklıma, baba bu hadi sen yaşlandın diyelim. Biz daha da orta yaşlı olduk ama aynı duyguyu ben de yaşıyorum dedim. Şimdi çok sporun içinden yıllarca sahalarda ter dökmüş bir adamsın. Bu olimpiyatlar, işte dünya kupaları, bu organizasyonlar artık spordan daha çok böyle bir şov, business gibi mi oldu, bir gösteri gibi mi oldu? Biz mi yaşlanıyoruz? Ne diyorsun?
Şimdi bunu bir sporcu psikolojisiyle cevaplayayım. Hatta bu konuyla da bir bağlantı yaparak.
Ve öyle de artık zaten veda.
Şöyle bir şey var. Bakın her sporcu aslında kendine göre, kendine özgü karakterinde bir idealisttir. Yapmak istediği şey sadece orada bir galibiyet almaktır. İçinde bu psikoloji vardır. Ama gerek yetişme tarzı ya da farklı etkenler onu farklı noktalara itebilir. Fakat bakın burada, yani bu Mexico City hikayesinde şöyle bir şey var. Konuştuğumuz konu hakkında bir heykel yapılması düşünülüyor. Hı hı. Amerika'da Jean Jose diye bir üniversite var. Yani tamamen bir sporla ilgili bir üniversite. Oraya bu üç atletin o gün çekildiği fotoğrafın bir heykeli yapılıyor. Fakat Tommy Smith diyor ki o heykelde ben olmak istemiyorum. Hmm. Bir arkadaşımı yapın, diğer arkadaşımı onun arkasına yapın, ortayı boş bırakın. Neden biliyor musunuz diyor. Bizim protestomuzu destekleyen bir kişi varsa gelip o heykelin ortasında dursun ve bir fotoğraf çektirsin. Böylece bu tip şeylerin, yani insan hakları ile ilgili bir takım şeyi varsa, dertleri varsa bu heykel bir işlevlik kazansın. Şimdi babanızın sorusuyla aslında buraya geleceğim. Sporculuk biraz da böyle bir şeydir. Ama zaman zaman bu ruh kaybedilir. Zaman zaman yerine gelir. Ama sporun özünde bu vardır. Eski sporcular gerçek anlamda bir amatör heyecanla yaptıkları için bugün o şov birbirinde karıştı ve bizim de biraz kafamız karıştı.
Tam da bu sorunun cevabı oldu. Harika bir final oldu. Çok teşekkür ediyorum Özkan'cığım. Sevgili dinciler, Spor Daima'dan bu haftalık bu kadar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den seslendik. Eda Kotanoğlu, Özkan Pekesen ve ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya birlikte olabilmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.